Ayrım 6. Delilik bu, dedim. O kadının yalnız başına gitmesine izin verdiniz. Jim'in arkadaşı Myron, senin kadını eve götürmek için çırpındığını görmedim, diye hatırlattı. Boynu kızarmaya, tuğla rengine dönmeye başlamıştı. Ama bu çocuğun hiç de önemli olmayan bir jeneratör yüzünden yaşamın tehlikeye atmasına göz yumacaksınız, öyle mi? Norm bağırdı. Sesini kessene sen. Beni dinle White Rayton. Jim bana soğuk soğuk gülümsedi. Sana ne yapacağımı söyleyeceğim. Açıklamak istediğim başka bir şey var. Konuşmaya başlamadan önce dişlerini say. Çünkü saçmalıklarını dinlemekten bıktım. Oli bana baktı. İyice korktuğu belliydi. Omuz siktim. Onlar düpedüz çıldırmıştı. Geçici olarak ölçüyü kaçırmışlardı. Süpermarketlerden üçü de korku ve şaşkınlık içindeydi. Ama şimdi burada basit bir teknik sorunla karşı karşıyaydılar. Egzoz borusu tıkanmış bir jeneratörle. Bu sorunu çözmek imkansız değildi. Bunu başarırlarsa çaresizlik ve şaşkınlıktan biraz olsun kurtulacaklardı. İşte onun için de sorunu çözmeleri gerekiyordu. Jim'le arkadaşı Myron yenilgiyi kabul ettiğime karar vererek jeneratörün bulunduğu bölmeye girdiler. Jim seslendi. Hazır mısın Norm? Norm başını salladı. Sonra bu hareketi görmeyeceklerini düşünüp evet diye bağırdı. Norm dedim. Aptallık etme. Oli de ekledi. Büyük bir hata. Norm bize baktı ve birdenbire yüzü değişti. 18'inden de küçük duruyordu artık. Küçük bir çocuğun yüzüydü bu. Norm'un çıkık gırtlak kemiği inip kalkıyordu. Çılgınca korktuğunu anladım. Bir şeyler söylemek üzere ağzını açtı. Galiba vazgeçtiğini söyleyecekti. Ama aynı anda jeneratör kükreyerek çalışmaya başladı. Norm da kapının sağındaki düğmeye doğru atıldı. Kapı iki yandaki çelik rayların üzerinde yukarı doğru kaymaya başladı. Jeneratör devreye girince lambalar da yanmıştı. Ama kapıyı açan motor çok elektrik çektiği için ışıklar ölgündü. Kapı 1,5 metre kadar açıldı. Dışarıda kapının önündeki beton dökülmüş platformu sarı bir çizgi çevreliyordu. Çizginin ancak 90 santim kadarını görebildim. Sis öylesine yoğundu. Norm haykırdı. Tamam. Sisin uçuşan danteller gibi ince ve beyaz kolları kıvrıla büküle içeri girdi. Hava soğuktu. Bütün sabah serin geçmişti. 3 hafta süren o boğucu sıcaklardan sonra bu serinliği fark etmemek olanaksızdı. Ama yine de yaz serinliğiydi işte. Ne var ki şimdi hava gerçekten soğuktu. Sanki Mart ayındaymışız gibi titredim. Ve Steph'i düşündüm. Jeneratör sustu. Norm başını eğerek dışarı çıkarken Jim de bölmenin kapısında belirdi. Jim de Oli de ben de her şeyi gördük. Yükleme ve boşaltma yapılan beton platformun kenarından bir kol uzandı. Bir dokunaç ve Norm'un baldırını kavradı. Ağzım bir karış açık kala kaldım. Oli'nin gırtlağından hayret dolu bir tek hece yükseldi. Ah! Dokunacın siste kaybolan ucu yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaydı. Dokunaç aşağı doğru inceliyordu. Norm'u yakalayan ucu 30 santim, yani bir kara yılanın boyu kadardı. Dokungacın üstü kurşun rengiydi. Alta doğru rengi giderek açılıyor ve en altta et pembeliğine bürünüyordu. Bu bölümde dizi dizi emici vardı. Emiciler yüzlerce küçük büzülmüş ağıza benziyor ve durmadan hareket ediyordu. Bacağına yapışan o iğrenç yaratığı görünce gözleri yuvalarından oynadı çırağın. ''Beni kurtarın ondan! Hey kurtarın beni tanrım! Bu korkunç şeyi benden uzaklaştırın!'' Jim inledi. ''Aman tanrım!'' Norm yük kapısının alt kenarını sıkıca tutarak kendini içeri çekti. Yumruğunuzu sıktığınızda kaslarınızın şişmesi gibi dokunaç da birden şişti ve Norm'u hızla çekti. Çocuğun başı çelik kapıya çarptı. Dokunaç daha da şişti. Çırağın bacaklarıyla gövdesi dışarıya doğru sürükleniyordu. Kapının alt kenarı Norm'un gömleğini pantolonun içinden çekip sıyırdı. Norm, trapezde yükselmeye çalışan bir sporcu gibi büyük bir çabayla kendisini içeri çekti. ''Bana yardım edin!'' diye hıçkırıyordu. ''Bana yardım edin lütfen, lütfen!'' Myron, ''İsa Meryem, Yusuf adına!'' ne olduğunu anlamak için bölmeden çıkmıştı. Norm'a en yakın olan bendim. Çocuğun beline sarılarak onu olanca gücümle çektim. Topuklarımın üzerinde sallanıyordum. Bir an geriye doğru da gittik. Ama sadece bir an. Lastik bir bandı çekmeye benziyordu tıpkı. Dokungaç esniyor ama Norm'u bırakmıyordu. Sonra sisten 3 dokunaç daha çıktı. Biri Norm'un uçuşan kırmızı önlüğünü yakalayıp kopardı. Sonra da ucunda kırmızı önlükle sisin içinden kayboldu. Birden aklıma ağabeyimle bir şey istediğimizde annemin bize söylediği bir söz geldi nedense. Annem bize şeker, resimli roman ya da oyuncak vermek istemediği zaman tavukların bayrağı ne kadar ihtiyacı varsa derdi. Sizin de buna o kadar ihtiyacınız var. Bu sözleri ve Norm'un kırmızı önlüğü sallayan dokunacı düşündüm. Katıla katıla gülmeye başladım. Ama benim kahkahalarım Norm'un çığlıklarından farksızdı. Güldüğümü benden başkası anlayamazdı. Öbür iki dokunaç amaçsızca oradan oraya sürüklenmekteydi. Daha önce duyduğum o hışırtıyı çıkararak. Sonra bunlardan biri Norm'un sol kalçasına çarptı ve çocuğa sarıldı. Dokunacın koluma süründüğünü hissettim. Sıcak ve pürüzsüzdü. Derisi nabız gibi atıyordu. Şimdi düşünüyorum da o dokunaç beni de emcileriyle yakalasaydı sise kaybolup gidecektim. Ama beni değil Norm'u seçmişti. Üçüncü dokunaçta delikanlının öbür ayak bileğine dolandı. Çocuğu çekerek benden uzaklaştırıyorlardı. Yardım edin diye haykırdım. Oleciğim biriniz yardıma koşun. Ama gelmediler. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama yardıma gelmediler. Başımı eğdim ve Norm'un beline sarılmış olan dokunacın çocuğun derisini yırttığını gördüm. Emiciler çocuğun bedeninin gömleğin altında kalan bölümünü de yiyorlardı. Derisi nabız gibi atan dokunacın Norm'un belinde açtığı yaradan çocuğun yırtılan önlüğü kadar kırmızı bir kan akıyordu. Kafamı yarı açık kapının alt kenarına vurdum. Norm'un bacaklarını yine dışarı çekmişlerdi. Çocuğun makasenlerinden biri çıkmıştı. Sisten uzanan yeni bir dokunaç ayakkabıyı kaptığı gibi götürdü. Norm kapının alt kenarını sıkıca tutuyordu. Korkunç bir güçle. Parmakları mosmor kesilmişti. Bağırmıyordu artık. Bağıracak hali kalmamıştı. Başını istemem olmaz der gibi öne arkaya sallıyordu. Uzun siyah saçları uçuşuyordu. Norm'un omzunun üzerinden baktım ve yüzlerce dokunacın yaklaştığını gördüm. Sanki dışarıda bu dokunaçlardan oluşan bir orman vardı. Çoğu küçüktü ama bazıları dev gibiydi. O sabah bahçe yoluna devrilen o yosun tutmuş ağaçlar kadar kalındı bunlar. Bu devlerin sokaklardaki su yolu kapakları büyüklüğünde şeker pembesi emicileri vardı. Dev dokunaçlardan biri beton platforma gürültüyle çarptı. Sonra da kör bir solucan gibi tembel tembel bize doğru geldi. Bütün gücümü toplayarak Norm'u çektim. Çocuğun sağ baldırını kavramış olan dokunaç biraz kaydı ama işte o kadar. Dokunaç Norm'un bacağına tekrar yapışmadan önce baldırındaki yaraları gördüm. Dokunaçlardan biri yavaşça yanağıma sürünerek geçti. Sonra karar vermeye çalışır gibi havada sallandı. O zaman aklıma Billy geldi. Billy süpermarkette McVeigh'in uzun beyaz et dolabının yanında uyuyordu. Ve ben buraya oğlumun üstünü örtecek bir şey aramaya gelmiştim. Dokunaçlardan biri beni kaparsa Billy ile kimse ilgilenmezdi. Belki Norton bir çare bulmaya çalışırdı. Belki. Oğlumu düşünerek Norm'u bıraktım ve dizüstü yere kapaklandım. Yukarı kalkmış olan kapının tam altında, yarı dışarıda, yarı içerideydim. Bir dokunaç emicilerinin üzerinde yürüyerek solumdan geçti ve Norm'un şişmiş pazularına dokundu. Bir an durakladı, sonra kola sarıldı. Bu sahne bir delinin yılan oynatıcılarla ilgili karabasanının bir parçası olabilirdi ancak. Dokunaçlar kıvrıla büküle çocuğun hemen her yanına sarılmıştı. Benim çevremde de sürüyle dokunaç vardı. Beceriksizce içeri atladım ve omzumun üzerine düştüm. Jim, Ollie ve Myron hala oradaydı. Madame Tussaud'un müzesindeki bal mumu heykeller kadar hareketsizdi üçü de. Renkleri uçmuştu. Gözlerinde garip bir pırıltı vardı. Jim ile Myron kapının iki yanında nöbetçi gibi dikiliyorlardı. Onlara ''Jeneratörü çalıştırın!'' diye bağırdım. İkisi de kımıldamadı. Ölümün uyandırdığı dehşetle platforma bakıyorlardı. Ellerimle yeri araştırdım ve bulduğum ilk şeyi kaptığım gibi Jim'e fırlattım. Bir deterjan kutusuydu bu. Kutu adamın karnına, kemerinin tokasının hemen üstüne çarptı. Jim inleyerek elini midesine bastırdı. Başkalarında normale yakın bir ifade belirdi. ''Koş o lanet olasıca jeneratörü çalıştır!'' diye öyle bir bağırdım ki boğazım yırtıldı sandım. Jim dediğimi yapacağı yerde kendisini savunmaya girişti. Sisten çıkan korkunç canavarlar Norm'u canlı canlı parçalayıp yediği için hesaplaşma vaktinin geldiğine karar vermişti anlaşılan. Jim, ''Çok üzgünüm.'' diye sızlandı. ''Bilmiyordum, nasıl bilebilirdim? Bir şey duyduğunu söyledin ama ne demek istediğini anlayamadım. Daha açık anlatmalıydın. Belki dışarıda bir kuş vardır diye düşündüm. Böyle bir şey...'' Ollie birdenbire harekete geçerek geniş omzuyla Jim'i yana itti. Sendeleyerek jeneratörün bulunduğu bölmeye girdi. Jim'in ayağı çamaşır tozu kutularından birine takılarak yere yuvarlandı. Daha önce benim de karanlıkta yuvarlandığım gibi Jim yine "Çok üzgünüm," dedi. Kızıl saçları alnına düşmüş, yüzünde bir damla renk kalmamıştı. Bakışları dehşete kapılmış küçük bir çocuğunkinden farksızdı. Birkaç saniye sonra jeneratör çalışmaya başladı. Yük kapısına döndüm. Norm savaşı kaybetmek üzereydi. Ama tek eliyle hala kapıyı tutuyordu. Dokunaşlar bütün vücudunu kaplamıştı. Betona ağır ağır 10 sent büyüklüğünde kan damlaları düşüyordu. Çocuk başını öne arkaya sallıyordu hala. Size dikilmiş gözleri yuvalarından fırlamıştı. Şimdi başka dokunaşlar da içeri girmiş, yerde sürünüyorlardı. Kapının açılıp kapanmasını sağlayan düğmenin yakınında bir sürü dokunaş vardı. Oraya yaklaşmayı bile düşünemezdik. Dokunaşlardan biri yarım litrelik bir gazoz şişesini yakalayarak çekildi. Bir başkası karton bir kutuya dolanıp onu iyice sıktı. Kutu parçalandı ve telefona sarılı tuvalet kağıtları havaya fırladı. Dokunaşlar onları hemen kaptı. İri dokunaşlardan biri kapıdan içeri kaydı. Ucunu yerden kaldırmış sanki çevreyi kokluyordu. Sürüne sürüne Myron'a doğru geldi. Adam ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı. Gözlerini çılgınca sağa sola çeviriyordu. Titreyen dudaklarından tiz bir çığlık yükseldi. Çevreme bakındım. Depoyu araştıran dokunaşların üzerinden uzanıp duvardaki düğmeye basmama yardım edecek bir şey arıyordum. Herhangi bir şey. Sonra gözüm mağazayı temizleyen adamın kullandığı uzun saplı süpürgeye ilişti. Üst üste konmuş bira kasalarına dayalı duran süpürgeyi kaptım. Dokunaşlar Norm'u hızla çekince çocuğun eli kapının kenarından çözüldü. Norm beton platforma yuvarlandı. Henüz dokunaşların yapışmadığı eliyle deli gibi tutunabileceği bir yer arıyordu. Bir an göz göze geldik. Gözlerinde korkunç bir pırıltı vardı. Çocuk bilincini yitirmemişti. Her şeyin farkındaydı. Dokunaşlar Norm'u yerlerde sürüyerek oradan oraya çarparak sisin içine çektiler. Sisten yükselen boğuk bir çığlık yarıda kesildi. Norm gitmişti. Süpürgenin sapıyla düğmeye basıp motoru çalıştırdım. Kapı aşağı doğru kaymaya başladı. Kapının alt kenarı Myron'un bulunduğu tarafı inceleyen kalın dokunacın üzerine geldi. Yaratığın derisi çukurlaştırdı, sonra da yırttı. Yaradan siyah bir sıvı fışkırdı. Dokunaç çılgınca debeleniyor, deponun beton zemininde kırbaç gibi kıvrılıp bükülüyordu. Sonra yassıldı. Bir dakika içinde dışarı kayıp gözden kayboldu. Öbür dokunaçlar da onu izlemeye başladılar. Bunlardan biri 2,5 kiloluk köpek maması çuvalını yakalamıştı, bırakmaya da niyeti yoktu. Aşağı kayan kapı yuvasına oturmadan önce bu dokunacı ikiye bölüverdi. Dokunacın kesik ucu titreyerek büzüldü. Parçalanan çuvaldan dört bir yana köpek mamaları saçıldı. Derken dokunaç sudan çıkmış balık gibi sıçramaya başladı. Büzülüp açılıyordu. Ama hareketleri gitgide ağırlaşmaktaydı. Sonunda kıpırtısız kaldı. Dokunacı süpürge sopasının ucuyla dürttüm. Hemen hemen 90 santim boyundaki dokunaç parçası bir an tahtaya vahşice sarıldı. Sonra gevşedi. Tuvalet kağıdı, köpek maması ve çamaşır tozu kutularının arasında boş çuval gibi yere serildi. Şimdi sadece jeneratörün homurtusuyla bölmede ağlayan Oli'nin sesi duyuluyordu. Herhalde oradaki tabureye oturmuş ve elleriyle yüzünü kapatmıştı. Sonra bir başka ses kulağıma çalındı. Karanlıkta duyduğum o yumuşak hışırtı. Ama şimdi ses çok yükselmişti. Dokunaçlar kapının dışında dolaşıyor ve içeri girmeye çalışıyorlardı. Myron bana doğru birkaç adım attı. "Dinle, anlaman gereken..." Yumruğumu suratına indirdim. Çok şaşırdığı için kendisini koruyamadı bile. Darbe burnunun altına geldi ve üst dudağımı dişlerine yapıştırdı. Ağzına kanlar doldu adamın. "Norm'u sen öldürttün," diye bağırdım. "Sahneyi iyi seyrettin mi? Neler olduğunu iyice gördün mü?" Artık adama sağlı sollu yumruklarla çılgınca vuruyordum. Üniversitedeki boks derslerinde öğrendiğim kurallar vız geliyordu şu anda. Niyetim herifin pestilini çıkarmaktı. Adam geriledi. Bazı vuruşlarımdan kurtuluyor, bazılarına ise uyuşukça katlanıyordu. Bunun nedeni ya kaderine boyun eğmesi ya da bu cezayı hak ettiğini düşünmesiydi. Onun bu hali beni büsbütün çıldırttı. Burnunu kanattım, gözlerinden birini morarttım. Çenesine müthiş bir darbe indirdim. Az sonra gözleri bulanıklaştı, bakışları sabitleşti. Durmadan "Dinle," diyordu. "Dinle, dinle." Yumruğumu karnına gömünce ciğerlerindeki hava boşalıverdi. Artık "Dinle, dinle" diyemiyordu. Onu kim bilir daha ne kadar yumruklayacaktım. Ama biri kollarımı tuttu. Çırpınarak kurtuldum ve döndüm. Bunu yapan Jim olsaydı keşke. Onu da bir güzel dövecektim. Gel gelelim karşımdaki Jim değil, Ollie'ydi. Adamın yuvarlak yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Gözlerinin altında mor arkalar belirmişti. Ağlıyordu. Yapma David. Vurma artık. Bu hiçbir şeyi çözümleyemez ki. Jim bir köşede duruyordu. Yüzü ifadesizdi. İçi dolu bir kutuyu bir tekmede ona fırlattım. Kutu herifin botlarından birine çarparak sekti. Sen ve arkadaşın aşağılık birer köpeksiniz, dedim. Ollie üzgün üzgün, haydi David, diye mırıldandı. Bırak artık. Siz iki köpek o çocuğun ölümüne neden oldunuz. Jim başını eğerek botlarına baktı. Myron yere çöküp biradan yağ bağlamış göbeğini ellerine bastırdı. Ben kesik kesik soluyordum. Kulaklarım uğulduyor, bütün vücudum titriyordu. Kutuların üzerine oturup başımı dizlerimin arasına soktum. Ellerimle ayak bileklerimi sıkıca kavradım. Böyle saçlarım yüzüme düşmüş bir halde bir süre oturdum. Bayılacak mıydım, kusacak mıydım, ne olacağını merak ediyordum. Bir süre sonra sakinleşmeye başladım. Başımı kaldırıp Ollie'ye baktım. Serçe parmağındaki yüzük ölgün ışıkta hafifçe parlıyordu. Tamam dedim. Benden bu kadar. Ollie iyi diyerek başını salladı. Şimdi ne yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Depoyu yine mazot kozusu sarmıştı. Jeneratörü durduralım. Yapılacak ilk şey bu. Myron, evet dedi. Buradan çıkalım. Bakışlarıyla bana yalvarıyordu. Çocuğa çok üzüldüm ama anlaman gereken... Hiçbir şeyi anlamak zorunda değilim. Sen ve arkadaşın süpermarkete geçin ve bira dolabının önünde bekleyin. Kimseye bir şey söylemeyin. Henüz bunun zamanı değil. İkisi de kaçmaya can atıyor gibiydi. Birbirlerine sokulup kapıdan çıktılar. Ollie jeneratörü durdurdu. Işıklar sönmeye başlarken gözüm kapitona örtüye ilişti. Kırılacak eşyaları böyle örtülere sararlardı. Örtü boş ve soda şişelerinin üzerine atılmıştı. Uzanıp örtüyü kaptım. Onu Billy'nin üzerine örtecektim. Ollie ayaklarını sürüyerek bölümden çıktı. Çoğu şişman adam gibi o da hışırtılı hışırtılı soluk alırdı. David, sesi hafifçe titriyordu. Hala burada mısın? Buradayım Ollie. Karanlıkta o çamaşır tuzu kutularına dikkat et. Peki. Sesimle ona rehberlik ettim. 30 saniye kadar sonra Ollie karanlıkların arasından uzanıp beni omzumdan yakaladı. Titreyerek derin bir soluk aldı. Tanrım, çıkalım buradan. Ollie'nin ağzı nane kokuyordu. Her zaman naneli pastil çiğnerdi. Bu karanlık korkunç, diye ekledi. Öyle, dedim. Ama biraz sabret Ollie. Seninle konuşmak istiyorum. O iki köpeğin söyleyeceklerimi duyması doğru olmazdı. Dave, onlar Norm'u zorlamadılar, bunu unutma. Norm daha çocuktu, onlar çocuk değil. Ama neyse, bunu bırakalım artık. Olayı herkese açıklamak zorundayız Ollie. Ya paniğe kapılırlarsa? Ollie'nin sesi kuşkuluydu. Belki kapılırlar, belki kapılmazlar. Ama hiç olmazsa dışarı çıkmadan önce durumu düşünmelerini sağlarız. Çünkü çoğu çıkıp gitmek istiyor. Neden istemesinler? Çoğunun evlerinde bıraktıkları yakınları var. Benim de öyle. Dışarı çıkarlarsa nasıl bir tehlikeyle karşılaşacaklarını onlara anlatmalıyız. Ollie kolumu sıkıca tutuyordu. Pekala. Kendi kendime sorup duruyorum. Bütün o dokunaçlar, ahtapot filan gibi bir yaratığın kolları... David, o dokunaşlar neye bağlıydı? Nasıl bir gövdeye? Çevreme bakındım. Bir iki dakika sonra kapının kanatları arasındaki ince ışık çizgisini gördüm. Ollie ile ağır adımlarla oraya doğru gittik. Yere saçılmış kutulara takılmamaya dikkat ediyorduk. Ollie tombul eliyle hala kolumu tutuyordu. Birdenbire cep fenerlerini kaybetmiş olduğumuzu fark ettim. Kapıya eriştiğimiz zaman Ollie kesin bir sesle "Gördüğümüz şey..." dedi. Öyle bir yaratık olamaz. Olanaksız. Bunu sen de biliyorsun değil mi? Boston akvaryumundan bir kamyon gelse de denizler altında 20 bin fersahtekilere benzeyen dev ahtapotlardan birini buraya atsaydı o yaratık ölür giderdi. Hemen ölürdü. Evet, diye yanıt verdim. Doğru. Öyleyse ne oldu? Ha, ne oldu? Bu kahrolasıca sis neyin nesi? Ollie, bilmiyorum. Dışarı çıktık.